Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, ömürlerinin o en değerli hazinelerini bize ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada eşsiz ve her daim bizim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz can dostlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Can dostlarım, 2024 ana konumuz olan insanın temel yetkinliklerinde geleceğin nasıl bir insan beklediğini açıkladığımız, gelecekteki yavrularımızdan dünyanın neler beklediğini açıkladığımız, iş dünyası, dünyanın en başarılı şirketleri onlardan ne tür yetkinlikler, özellikler, yetenekler bekliyorlar, gelecekte ne tip çalışanlar istiyorlar konusunda en son geldiğimiz noktada sıra dışı, inovatif, mucit düşünceyi, eleştirel düşünceyi, problem çözme ve karar vermeyi, iletişim ve işbirliğini işlemiştik en son geçen hafta. İş dünyasının çocuklarımıza muhakkak kazandırılmalı dediği bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığında da en son sizlerle işlemiş ve anlatmıştık. 5 büyük bilgi kaynağı demiştim bu bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığında. Bu 5 büyük bilgi kaynağı ama 5 büyük şeytana da dönüşmüş ve ilk ikisi olan arama motorları ve yapay zekayı elimizden geldiğince anlatmıştık. 3. büyük şeytandan inşallah devam edelim. Bu arada yeri gelmişken yapay zeka ile alakalı, sosyal medyayı kullanmayla alakalı, arama motorlarını uygun bir şekilde kullanmayla alakalı inşallah yeni yayın döneminde ki biliyorsunuz benim için yeni yayın dönemi yeni yılın başında oluyor. 2025 planla onu aldım. Konunun uzmanı değerli dostlarımla inşallah ayrıyeten de birer program bu konulara özel yapacağım. Aziz dostlarım, 3. bilgi kaynağı üniversitelerimiz. Hani bir konuda bir bilgiye ihtiyacımız olduğunda, bir şeyi kafaya taktığımızda, birine bir şey sormak istediğimizde cep telefonlarımız var, bilgisayarlarımız var. Artık bir üstada, bir müderrise, bir mütefekkire sorma, bir ilim ve irfan sahibi, abide bir şahsiyete, bir bilge bir insana sorma dönemi bitti. Eskiden en azından gider fetva açısından bir alimin dizinin dibinde diz çökerdik. Direkt artık arama motorlarına soruyoruz, Google'a soruyoruz, yapay zekaya soruyoruz, ChatGPT'ye soruyoruz. Dolayısıyla hani bilgi kaynağı, evet bilgi okuryazarlığı, bilgi çok ama bizi nereye yönlendiriyor? Arama motorlarında, onların algoritmasında bunu size çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Yapay zekada da içerik üretmez, machine learning'de makine öğrenmesini başaramazsak, onu kendimiz programlamazsak, o da elimizden gidiyor gibi. Daha ipin ucunu kaçırmış durumda değiliz. Çünkü bunu yakaladık gibi bu son devrim yapay zekada. Ama yine bu konuda çocuklarınızı yönlendirmenizi, en azından geleceği çok daha büyük paradigma anlamında etkileyecek olan bu büyük unsurdan, destekten, teknolojiden yeteri kadar faydalanmamız gerektiği konusunda da bir şerh düşeyim. Üniversitelerle alakalı neler oluyor dersiniz aziz dostlarım o bilim yuvalarında? Yani bilim yuvaları demişken ben hani sözüm ona bilim yuvaları diyeyim. Bilimde çünkü Allah inancı yoktur. Bilimsellik şüpheciliktir. Tasdik etmezlerse, ispat etmezlerse, deneme yanılmayla bulamazlarsa, bilimsel bir araştırmayla ortaya koyamazlarsa kabul etmezler. Şu ya da bu şekilde üniversiteler şu anda ateist ve bilimsel geçinen sözüm ona çağdaş, modern, laik, batılı zihinlerin işgali altındadır. Bunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Hani bilimin Allah inancı yoktur derken bütün kadim değerlere savaş açmış durumdalar. Serdar kardeşim, Büyük Aile Platformu'nun genel sekreteri biliyorsunuz. Arada bu mikrofonlardan sizlere seslenir. Aile Vakfı Başkanımız Ümer abi bu mikrofonlardan sizlere seslenir. Şu anda biz şu Müslüman ülkede LGBT bir sapkınlıktır, en azından bir hastalıktır, tedavi edilmesi gerekir diyebilen bir elin parmağı kadar psikiyatrist, psikolog, profesör bulamıyoruz. Çok böyle imanlı, cüretli, batıya kafa tutan birkaç mümtaz şahsiyetin dışında şu ya da bu şekilde bilimsel şerh yemekten ya da ambargoya uğramaktan, kongrelere katılamamaktan, bilimsel davet alamamaktan, misafir öğretim görevlisi olarak kabul görememekten eserlerinden bilimsel alıntı, ki bu profesörler için çok önemli bir bilim kisvesidir. Hani sizin yaptığınız bir makaleden ne kadar çok alıntı yapılıyorsa itibarınız bilim dünyasında o kadar yüksektir. Dolayısıyla bu alıntı yapılamamak korkusu da var burada. Bir şu ya da bu şekilde hakkı hakikati göz göre göre ketmediyor, saklıyorlar. Daha ilerisini söyleyeyim. Bizim ülkemizde durum en azından sessizlik hakkını, suskunluk hakkını kullanıyorlar. Bu da konuşulması gereken yerde susmak da çok büyük bir adaletsizlik ve zulüm ve zalimlik ama Batı'da durum tamamen çığırından çıktı. Artık orada LGBT'yi, bu sapkınlığı, bu çirkinliği, fuhşiyatı, pisliği, melunluğu hastalık olarak ya da sapkınlık olarak gören psikologlar, psikiyatristler meslekten men ediliyor. Yakında tutuklandıklarını görürseniz şaşmayın. Birçok ülke bu sapkınlığı yasaklamanın peşindeyken üniversiteler bilim kisvesi adı altında, bilimsellik kisvesi adı altında işte mahveden ilk mekanlar orası oluyor zihinleri. Onun için zihinlerin, laik ve batılı zihinlerin, çağdaş modern zihinlerin, bilimsel geçinen ateist zihinlerin işgali altındadır sözümün arkasındayım. Bir örnek vermek isterim. 1985 yılında ODTÜ'de siyaset bilim dersinde 3 hafta bize Karl Marx'ı anlatan Cezmi hocamıza siyaset bilim tarihinde İngilizce olarak bizim bir peygamberimiz var. En büyük siyasetçi, en büyük devrimci o. Başarıları ortada, bize niye onu anlatmıyorsunuz? Niye sizden 3 haftadan beri bizimle hiçbir alakası olmayan Karl Marx'ı, dünya çapında da büyük bir başarısı olmayan Karl Marx'ı dinlemek zorundayız diye sorduğumda hiddetle birisi şu arabı sustursun demişti böyle. Amfi gülmeye başladı. Hocam o Münir Türk arkadaşımız dediler. Hani ben o dönemde çevremde hep Arap ve Afrikalı Müslüman arkadaş grubumuz var. Hep İngilizce konuşuyoruz. Hocaya gittiğimizde İngilizce sorular soruyoruz. Müzakereleri İngilizce yapıyoruz. O grup içerisinde benim Türk olduğumu anlamamış. Adam beni Arap sanmış yani. Tabii kam küm yaptı. O koca amfide de hiç kimse beni susturamadı. Ama sınav gelip finallere girdiğimizde sınav kağıdında elbette Hazreti Peygamberimiz yoktu. Ve biz de istemeye istemeye, kabul etmeye etmeye, gönlümüz yana yana sorulan sorularda o neyi sorduysa onun öğrettiği şekliyle cevap vermek zorunda kaldık. Tehlikenin farkında mısınız aziz dostlarım? Batı mantığı ve mantalitesiyle dinen ve örfen inancınıza yanlış, ters olduğunu bildiğiniz, yanlış olduğunu bildiğiniz bilgileri bile bile doğru yazmak gibi bir zorbalıkla karşı karşıyayız ve bu zorbalığın merkezi olmuş üniversiteler. Sizce ilahiyatlarımız bundan ayrı mı? Ben size sadece bir bunu anlayabilmeniz için bir önerim var. Lütfen munir@munirarikan.com e-mail adresim benim, @munirarikan tweet adresim. Yanlışım varsa oradan ya hocam yalan söylemişsiniz bak bizi aldatmışsınız diye yazmaktan da lütfen çekinmeyin. Asla gocunmam. Bir yanlışım varsa düzeltirim ama yalan söylemekten Allah'a sığınırım. Sizi Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nin Hazreti Musa bölümüne bakmaya davet ediyorum. Yani sizce bilimsel bakış açısıyla bakıldığında ne oluyormuşu görmeniz açısından Allah rızası için üşenmeyin. Bilimsellik haftası altında ilahiyat fakültelerimizin bile nasıl bir işgal ile karşı karşıya olduğunu anlamak adına bir lütfen bir bakın oraya. Hazreti Musa Aleyhisselam bölümüne üşenmeden Allah rızası için bakın. O halde bilime baktığımızda bilim şüphe et der. Bilim elle tutulur, gözle görülür, olmayanı reddet der. Bu bir safsatadır der. Böyle şeylere inanmayın der. Daha yeni bir ilahiyat hocamızla İslam'da tıbbı nebevi yoktur diye bir tartışma yaptım yani. Bir sosyolog hocamla ya bu tür hurafelere inanmayın diye bir tartışma yaptım. Yani bunlar hatırı sayılır üniversitelerde öğretim görevlisi olan dostlarımız yani. Bir de dostlarımız yani dostlarımızla böyle tartışma yapıyorsak düşmanlarımızla yapacağımız savaşı bir düşünün yani. Peki dedim değerli hocam orucu nereye koyuyorsunuz yani? Bizzat Allah Resulü'nün tavsiyesi oruç tutun sıhhat bulun diyor. Sadece yani Allah Resulü açısından da bakmıyorum. Hadi bilimsel dediniz bilimsel de biraz bakayım. 39. Nobel Tıp Ödülünü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohshumi aç kalma süresi arttıkça kanser dahil, nörolojik hastalıklar dahil orucun bu hastalıkları iyileştirdiğini otofajoni dedikleri bir şey keşfetti. Yani aç kalınca vücut zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçaları vücudun yok etme programı var. Ve yılda bir ay aç kalma harikulade bir tasarım demişti Nobel ödülünü aldığında. İslam'ın hastalıkların riskini otomatik olarak ortadan kaldıran bir sağlık programı var demişti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz dedim. Ya da bir başka Japon bilim adamı Yoshinori Nagumo, o da Türkiye'de geldi. Türkçe'de kitabı var adamcağızın, Sirtüün genini bulan adam. Yani gençlik geni olarak da biliniyor. Ben diyor yıllardır tek öğün tüketiyorum diyor yani. Uzun yaşamanın sırrı tek öğün beslenmede. Oruç tutun diyor. Uzun süre aç kalın diyor. Eğer aç kalırsanız sirtüün geni bütün genleri tarar 60 trilyon hücre içerisinde ve bütün hasar görmüş olanları onarır diyor. Buna ne diyorsunuz dedim. Ya o Müslümanlara şirin görünmek için böyle söylemiştir falan gibi şeyler söyledi. Dolayısıyla yani biz kendi dostlarımızla bunun kavgasını veriyorken düşmanlarımızla nasıl bir savaş yapacağımızı size anlatamam bile yani. Nelerle karşılaşıyoruz gittiğimiz zaman üniversitelerde bunu anlatamam bile. Dolayısıyla bilimin bu şüphe etmesi, elle tutulur gözle görülür olmayanı reddetmesi ya da Allah'ın bize kendiliğinden üflediği ve bizi insan yapan ruhu inkarla başlayan bir bilim olması bizim onu doğru kabul etmemizle alakalı en büyük engeldir. Evet, utlub olayım ve la besin. Çin'de bile olsa ilmi arayın, alın, bulun, gidin. Beşikten mezara ilim her Müslümana farz. Ama hangi bilim, hangi ilim? Bugün bakıyoruz üniversitelerde. Kadim değerlerimizle, dinimizle, maneviyatımızla, kültürümüzle, örfümüzle, geleneğimizle uzaktan yakından alakası olmayan sapkın dans ve nasıl söyleyeyim müzik hareketleri artık bir ana bilim dalı başkanlığı adı altında ders olarak okutulur hale gelmiş. Ne? Bilimsel olarak onu görüyorlar. Peki ruh bir bilim konusu olmaz mı yani? Gerçi hani bu psikolojide ruh bilim diye ele alınan bir şey var ama hani ruhu inkarla başladığı için onun dediği de hani ruhsal hastalıklar falanla alakalı odaklanıyorlar. Dolayısıyla daha anaokulundan itibaren belli dayatmalarla çocuklarımızı zihnini işgal edip akıl ve izlanlarını ele geçiren bir dayatmacı sistemle karşı karşıyayız. Ben sadece size o kadarını söyleyeyim. Yani Türkiye'de biliyorsunuz her zaman söylerim bu mikrofonlardan iki tane büyük put var. Bu putlara tapınmayı biz bırakmadığımız sürece iflah olmayız diye. En büyük maalesef Türk anne babaların tapındığı en büyük birinci put sınav putu. Bütün hayatlarını çünkü o puta tapınmakla geçiriyorlar. İkincisi de üniversite putu. Yani sınav iyi değilse anne baba mutsuz. Sınavın iyi olmasıyla alakalı bütün kaynaklar seferber, sınavın iyi olmasıyla alakalı bütün hocalar seferber. Sınavdan geçme üzerine, testleri daha iyi cevaplama üzerine bunun da daha büyük put olan üniversite ile alakalı kaygıları giderme isteği var ya da korkusu var. Üniversiteyi kazanamadıysa, bir üniversite okumadıysa, puanı iyi gelmediyse eve sanki çocuğumuz cehennemlik olmuşçasına bir kasvet çöküyor. Bu puta taparlık bizi doğru bir yere götürmez. Bizim çocuklarımızın, geçen iki hafta evvel İnegöl'de bir aile konferansım vardı. Orada da söyledim. Ben peşinden söyleyeyim dedim. Ne söylediğini çok iyi bilen bir kardeşinizim. Bizim insanımız, bak bizim insanımız diyorum. Öbür camiayı falan hani onculuk, bunculuk, ikincilik falan yapmıyorum ama hani belli de bir aramızda fark var yani. Leküm din, hüküm veliye din. Bu çok açık ortada yani. Allah ve Resulü'ye savaşta olan, ona karşı olan insanlar bizim olamaz yani. Bizim safta olamaz. Vatandaşlık bağımız olabilir. Aynı vatanda bir kara parçasını paylaşıyor olabiliriz. Aynı dili konuşuyor olabiliriz. Ama aynı inançta, aynı duyguda olamayız onlarla. Bizim dedim bak, bizim camiadaki, bizim insanımızın tapında iki büyük put var. Lütfen dedim hemen itiraz etmeyin. Sınav putu ve üniversite putu. Eğer dedim yok hocam biz bu puta tapmıyoruz diyorsanız, sizi rencide etmeyeyim yani, itiraz etmeyin. Eğer öyle diyorsanız içinizden buyurun dedim, yansıttım. Hadi bir cevap verin bana dedim. Siz bugüne kadar bu ülkede nasıl daha güzel bir kulluk yapılır Allah'a diye kreşlerden itibaren, anaokulundan itibaren, ilkokuldan itibaren, ortaokul ve liseden itibaren ve hatta üniversitelerdeki artık akil ve bali olmuş, artık kemal yaşına gelmiş, ne olduğunu anlamış hayatın, asıl kulluğu zirvede orada yaşaması lazım değil mi? Gençlikte yapılan şey, en değerli Allah indinde, kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenecek yedi tip insandan bir tanesi işte. Gençliğini Allah yolunda ibadetle geçiren korunmuş gençler. Var mı dedim, bir tane gördünüz mü? Matematik kötüyse sınav matematik hocası, fizik kötüyse fizik dershanesi, kimya kötüyse kimya etüdü, Türkçe iyi değilse özel eve müderris, Hiç gördünüz mü dedim ya, bizim çocuğa namazı nasıl daha güzel kıldırabiliriz? Orucunu nasıl daha güzel tutturabiliriz? Edebini, hayasını, ahlakını, başörtüsüne nasıl daha İslami olarak sahip çıkabiliriz? Bunlarla alakalı siz bir kurs, bir ders gördünüz mü aziz dostlarım? Haya ediyorum huzurunuzda, Allah'tan da haya ediyorum. Affınızı istirham ediyorum. Sesimin yüksek çıktığının farkındayım. Ne olur beni affedin. Yürek yangınına verin. Ben görmedim. Gördüyseniz lütfen söyleyin de bu mikrofonlardan biz de söyleyelim. Çocuğuna daha iyi bir Müslüman olmakla alakalı ama böyle yılda bir kere yaz tatilinde bir saat alınan bir dersi ben kurs olarak kabul etmiyorum. İstikrarlı olacak. Okul basıyor şu anda mütesettir insanımız. Din derslerine bu kadar yüklenmeyin. Nasıl olsa onları bir şekilde alır çocuk. Bak matematiği biraz daha şey destekleyin, fiziği destekleyin, üniversite sınavıyla alakalı hazırlayın diye okul basıyor bizim insanımız. Düşünebiliyor musunuz? Çok da şey yaparsanız okul ve ilçe ve ilde söylerim yani. Nerelerde buna şahit olduysam. Dolayısıyla kurs derken istikrarlı bir kurs olacak mesela. Her gün gidiyor mu okula? Put nedir? Tapınırken Araplar yılda bir kere mi tapıyordu? Her gün tapıyordu yani. O çok kerih gördüğümüz, beğenmediğimiz, ya bunlarda da hiç akıl yok. Hamurdan yapıyorlar putlarını, ondan sonra tapıyorlar, acıkınca yiyorlar diye alay ettiğimiz Araplar bence bizden daha akıllı. Neden? En azından adam acıktığında yiyor putunu. Biz putu yiyemiyoruz da. Öyle bir tapınıyoruz ki yani bizim için öyle bir kutsal ki. Sınav dediğimiz, üniversite dediğimiz putlar. Yok edemiyoruz da biz. Onlar en azından yiyor acıktığında yani. Çok vahim bir durumdayız. O kadarını söyleyeyim. Yani Allah'ın hatırı kalır aziz dostlarım. Her gün üniversite putuna tapınmakla alakalı çocuğun 20 yılını bu konuda seferberlik ilan edip özel şoförlerle getirip götürüp özel servisler ayarlayıp bütçenizi ona ayırıp hocalarını tutup ders kitaplarını alıp çocuğun 20-25 yılını bu konuda heba ettiğinizde benim umurumda da 20-25 yılını verdin mi diye Allah soracaktır diye düşünüyorum. Haşa Allah'ımızın adına konuşamam ama. Ama Allah'ım işte bu maişet içinde falan tamam ama bunun helal olmasına çalıştın mı? Bu işte bir görev, bir gelir, bir uzmanlık da benim emrettiğim konular uzmanlık alanı dışında mıydı? Kulum dediğinde ne cevap vereceğiz? Ubudiyetten daha büyük bir uzmanlık mı var yani? Allah'a kul olmaktan daha büyük bir vecibe mi var, bir görev mi var bana söyler misiniz yani? Dinin direği olan namazdan daha büyük bir meselesi mi var Müslümanın? Hac uzmanımız yok, namaz uzmanımız yok, zekat uzmanımız yok. Hala daha kafalar karışık. 1400 sene sonra bu dini mübin İslam'ın inkişafından bu kadar 14 asır geçmiş. Hala sorulan sorulara bakın zekatla alakalı. Kafalar karışık çünkü niye? Müesseseyi daha kuramamışız yani. Uygun bir zekat müessesesi kuramamışız yani. Kurban derseniz kurbanla alakalı her yıl gittiğinizde görürsünüz. Nasıl çarçur edildiğini, kesilen kurbanların heba edildiğini, bir gram kanı bile israf edilmeden kurban gelince ayrı bir program yaparız ama Allah israfı sevmez diyoruz. Allah israf edenleri sevmez diyoruz. İsraf kötü bir şey diyoruz. Yaptığımız ibadetimizde israf işleyerek, abdest alırken suyumuzda, namaz kılarken vaktimizde, namaz hazırlık süresinde boş geçen vakti kastediyorum, oyalanmayı kastediyorum, vakti hürmetsizlikte, kurban keserken kurbanda, zekat verirken belki onda, sadakada onda. Her şeyimizde bir düzensizlik var. Neden? Sistemimizi kurmamışız, uzmanlarını yetiştirmemişiz. Üniversiteyle alakalı Allah rızası için size soruyorum, bir kafa karışıklığı var mı? O kadar sistematik ki. Ne kadar puan, kaç yüzdelik dilime giriyorsun, ilk kaç 10 bine, 20 bine, 30 bine giriyorsun. Bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Hiçbir kafa karışıklığı var mı? Noktasına virgülüne kadar bir sistem kurmuşlar. Onu dayatmışlar bize. Bizim çocuklarımız da ona uyuyor. Biz de ona uyuyoruz çünkü. Niye? Biz ona hizmette seferberiz. Biz Allah'ın dinine hizmette, Resulullah Efendimiz'e hürmette seferberlik ilan etmemiz lazım değil mi? Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Bu kadarla iktifa edeyim ama azımı çoğa sayın. Siz daha fazlasını anlayın. Can dostlarım, üniversitelerle alakalı şu bilgiyi de zaman zaman söylerim sürekli. Geçen aile medeniyetimiz programında söyledim. Söylemeden geçemeyeceğim. Ehli namus bilim insanları, dünyada tanıştığım, konuştuğum, görüştüğüm bu kadar üniversite kapısına 2,5, 3 milyon, 5 milyon insan yığılmasının uygun olmadığını söylerler. Bunu bilimsel bakış açısıyla söylüyorum, onlardan naklediyorum ama ben de yıllardan beri savunduğum bir ülkede maksimum hani 3 milyon diyelim üniversite sınavına giriyor, maksimum 300 bin kişi, %10'u yani. %10'un da kazananlardan %10'u yani 30 bin. 30 bin kişi üniversite tahsiline odaklanarak belli bilim dallarında dünya çapında çok büyük bilim insanları olabilirler. Bunu yaydığınız zaman, çoğalttığınız zaman kaliteyi düşürmüş olursunuz. Şimdilik bu kadarla iktifa edeyim. Bir diğer bilgi kaynağı olan medyaya, hani bilgi okur yazarlığında çocuklarımız bilgi okur yazarı olacaktı. Dolayısıyla arama motorları var, yapay zeka var, üniversiteler var demiştim. Bunları anlattım. Şimdi inşallah medyayı ve ondan sonra da vaktim kalırsa 5. en büyük şeytan olarak sosyal medyayı da anlatmak isterim. Şimdilik kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşünceye kadar efendim. Allah'a emanet olun ama az sonra yeniden görüşmek üzere diyeyim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo. Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programında 21. yüzyılın temel yetkinliklerini, insanda beklenen, geleceğin insanda beklenen temel yetenekleri, temel yetkinlikleri, özellikleri, güzellikleri iş dünyası gözüyle anlattığımız programımızın ikinci yarısında bilgi okur yazarlığının 5 büyük bilgi kaynağı ya da 5 büyük şeytana dönmüş bilgi kaynağı var demiştik. Arama motoru, yapay zeka, üniversiteler. Şimdi inşallah medyayı anlatacağım. Medyayı anlatmaya devam edeceğim. Neler var? Yani medya dediğinizde anlatıp da bu temiz ve tahir mikrofonları kirletmek istemem. Bu mikrofonlarımızı kirletmeyelim. Temiz tutalım, nezih tutalım, tahir tutalım inşallah. Görseli ayrı fuhşiyat, yazılısı ayrı yalan dolan hezeyan. Televizyonlara baktığımız zaman şikayetçi olmaya yok ama içinde doğru da yok. Seminerler yapıyorum ben. Dolaşıyorum Türkiye'yi karış karış. Kurumlara gidiyorum. Belediyelere, bakanlıklara, kamu kurumlarına, şirketlere, aile şirketlerine, okullara. Gelenler geldiklerinden razı ve memnun olurlar. En sonki seminerimde de sordum. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Geldiğinize değdi mi? İyi oldu mu? Onların yalancısıyım. Hocam çok iyi oldu. Hakkımız helal. Çok teşekkür ederiz dediler. Onlara şöyle bir şey sorarım. Son seminerde de sordum. Memnun musunuz dedim. Evet hocam dediler. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Gönül huzuruyla helal eder misiniz dedim. Evet hocam dediler. Yani seminerimizi çok beğendiniz öyle mi dedim. Evet hocam dediler. Peki bu güzel seminerin yarın haberlerde çıkma ihtimali, yarın medyada yer alma ihtimali var mı dedim. Yok hocam dediler. Birden gözlerim parladı böyle. Var dedim. Şaşkınlıkla böyle bütün salon baka kaldı böyle. Nasıl yani hocam? Yani çünkü hiç görmemişler ki bak güzel dedikleri bir şey var. Vakit ayırmışlar 2-2,5 saat. Gecenin bir vaktinde gelmişler. Haklarını da helal etmişler. Elhamdülillah çok şükür güzel de geçmiş. Ama nasıl yani olabilir? Böyle bir güzellik medyada nasıl olabilir? Yani buradaki ironiyi anlatabiliyor muyum? Şaşkınlıkla böyle baka kaldılar yani. Dedim ki aziz dostlarım sahneye davet ediyorum sizi. Gelin burada ağzımı burnumu kırın. Bakın yarın ana haber bültenlerinde nasıl herkes bizi konuşacak. Gülmeye başladılar. Doğru mu yanlış mı? Nerede bir güzel bir alim, bir üstad, bir müderris, bir bilgece güzel bir laf etmiş, bizim kültürümüze, örfümüze, inancımıza uygun bir uygulama yapmış, nerede bir güzellik olmuş? Çıkıyor mu medyada? Ama kim kimi dövmüş, kim kimi aldatmış, kim kimin ağzını burnunu kırmış? Bakın haberlere, sabahleyin o hanım kuşağı mı deniyor, sabah kuşağı mı bilmiyorum yani. Elimizde de televizyon yok ama işte medyadan öğrendiğim kadarıyla ben de. İğrenç olduğunu herkes söylüyor ama hala devam ediyorsa izlendiğinin işaretidir. Yani bunu bir izleyen var, kitlesi olmazsa olmaz. Burada söylemek istediğim şey, ekranlardan televizyonlu para verip alarak, yayınına o kadar para ödeyerek, eskiden çanak anten kurulurken damdan düşenler çok kerik görülürdü. Yani bir de o fuhşiyatı evine almak için bak Allah çarptı falan diye çocukluğumuzda öyle söylerlerdi yani. Antenler çekmezdi, dama çıkılıp şimdiki nesil bilmez böyle çatıdan düzeltilirdi falan. Hani bunun kerih bir iş olduğunu evine alan da bunu yapan da bilirdi. Öyle bilinirdi yani Anadolu'da. Ama parasını o aboneliğini ödeyerek evinize akan o fuhşiyatın, o kirli bilginin yoğunluklu bir şekilde doğru ve güzel bilgiler olmadığı da aşikarken gönüllü bir şekilde bunu evde çocukların zihnine, beynine, eşlerimizin gözünden kalbine akıtmak ne kadar uygun onu sizin gönlünüze bırakıyorum. Tehlikenin farkındasınız diye düşünüyorum. Maruz kalma etkisi diye bir şey var aziz dostlarım psikolojide. Maruz kalma. sen istediğin kadar ya hocam ben gönül olarak içimden lanetlemiştim, reddetmiştim, inanmamıştım, burun kıvırmıştım, surat asmıştım derseniz, ne kadar derseniz deyin. Daha bebeklik çağında yemek yedirmek için çocuklarına televizyonları açıp, reklamları izletip, telefonları dayayıp, tabletleri eline verip aman yeter ki yemek yesin diyen annelerin nesli bir çocuk türedi. Tehlikenin farkında mısınız? Ondan sonra da daha çok onlara maruz kaldığı için asıl ikinci sekonder etki diyoruz buna. İkinci yıkıcı etkisi şu oluyor. Çocuk hep onları gördüğü için o şahsiyetler, haşa sözüm ona şahsiyetler, şahıs ve şahsiyetten çok uzak o kişiler çocuğun gönlünde itibarlı kişiler oluyor. Makbul kişiler oluyor. Rol modeli kişiler oluyor. Çocuk da onlar gibi olmak istiyor. Asıl burada tehlikenin farkında mısınız? Bizim camiamızın, bizim camia demeyeyim yani, hayırı, iyiliği, güzelliği, Allah'ı, Resulünü, dini, İslam'ı, mübini, Kur'an-ı Kerim'i bunu anlatanların hiç ortalıkta görünmediği bir yerde düşünsenize yani bir çocuk kreş, anaokulu, ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Sizce bu müfredatın neresinde zemzem vardır? Seccade serilir, namaz kırılır, önünden geçilmez vardır. Bazı ana şeyleri söylüyorlar. Bir okula gittim. İlköğretim okulu. Ben bazen gittiğim okullarda Allah razı olsun yani Milli Eğitim Müdürlerimiz, oradaki belediye başkanlarımız, okul müdürlerimiz, yerel olarak STK'larımız böyle bir iltifatta bulunuyorlar. Haşa öyle bir insan değilim ama bir talepte bulunduğumuzda kırmıyorlar. Zaten de öğrencilere seminere gittiysek ya bir de bir din kültür ahlak dersi sınıfına girebilir miyim diyorum. Onlarla da bir sohbet edeyim falan. Bir gittim İlköğretim 2. sınıf aziz dostlarım. Şöyle bir şeyle karşılaştım sınıfta. Özür diliyorum biraz mikrofona ses gelebilir ama onları taklit etmek için. Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Hocam dedim ne yapıyorsunuz? Dedi dört halifeyi ezberlettiriyorum. Tamam. Yani hatırda kalıcılığı bir müzik melodisiyle tınısı olması falan. Ama en sonunda işte inşallah bugün size verdiğim ödevi yapacaksınız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Maskübesi'nde Hazreti Musa bölümüne okuyacaksınız. O zaman bir daha soracağım. Tehlikenin farkında mısınız? Bu şekilde müzik tınısıyla öğretirseniz dört halifeyi ne Hazreti Ebu Bekir'in sıddıklığını, ne Hazreti Ömer'in farukluğunu, Ömer'in farukluğunu, ne Hazreti Osman'ın o kalbinin inceliğini, rakikliğini, ne Hazreti Ali'nin şecaatını, kahramanlığını öğrenebilirsiniz. Onları da size gizleyerek, ketmederek genel olarak anlatır. Yüzeysel anlatır ama Kur'an-ı Kerim'e göre يَعْلَمُونَ مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ظَاهِرًا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar sadece dünya hayatının zahirini, kabuğunu bilirler. Asıl şeyden de mahrumdurlar diye. O deruni bilgi dediğimiz bilgelikten mahrum kaldığını, ahiret bilgisine mahrum kaldığında Rabbimiz Kur'an-ı Zimşan'ında bildiriyor yani. Medya ile ilgili daha çok anlatacağım şey var ama şu kadarını söyleyeyim. Sosyal medyayı da çünkü anlatmam gerekiyor kalan vaktimde. Aziz dostlarım, bizim böyle değerlerimizle yetişmiş medya mensubu da olmadığı için bu konuda biz sanatçı, yazar, televizyoncu, sunucu, spiker, uzman yetiştiremediğimiz için ve kabul görmek için reyting uğruna hak ve hakikati söyleyen değil, yalan yanlış, eften püften meseleleri kabartarak, köpürterek, hani dedik ya işte güzel olan seminerdeki bir bilgi asla medyaya gelmiyor. İlla kim kimi aldattı, kim kimi kırdı, kim kimin seminerini bastı. Hani gelip orada dövseler, ya düşünce koçu Münir Arkan'ın ağzını burnunu kırdılar. İnegöloğlu böyle şey görmedi falan. Ha o çıkacak haber olarak. Ama güzel bir hocamız geldi. İslami anlamda, insani anlamda, vicdani anlamda da şunları anlattı diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla bir taraftan da eğer bu gücün, hani 5. kuvvet medya diyorlar ya, bu gücün farkındaysak, belki yeni nesil bilmeyebilir ama medyayla siyasete şekil veriyorlardı. Ülkeyi dizayn ediyorlardı. Mahalle baskısının en büyüğünü medyadan kuruyorlardı. Bir manşetle iktidar değiştiriyorlardı. Halkı galeyana getiriyorlardı. Milleti birbirine kırdırıyorlardı. Tehlikenin farkında mısınız aziz dostlarım? Yani bu bir zehirse, ki zehir olduğu çok açık ortada, anlatıyorum işte size. Peki panzehiriyle alakalı bizim buna kafa yormamız gerekmiyor mu? Bizim de bununla alakalı geçen bir aile seminerinde bir hocamı dinledim. Ya dedi, hani bunları söylerken de ben size özgürlük falan diyorum ama benim oğlum da rapçi oldu dedi. Böyle dinleyenler biraz ilkildiler falan ama sonra söyledi işte nasıl bir rapçi olduğunu. Hani bugün Gazze ile alakalı yapılan bir rap bütün dillerde dolaşıyorsa, bütün dünya dillerine tercüme ediliyorsa, gençler bunu dilinde söylüyorsa kötü bir şey mi yani? Yani ben işin İslami yönünden bakmıyorum. Çünkü bir alim değilim, hoca değilim. Fetvayı Ahmet hocama sorun, Ahmet amca hocama sorun yani. Ama hani bu çocuk müziğe kafa yormuş ve mesajını da böyle vermek istiyor. Yok oğlum sen illa hafız olacaksın diye kafasına değnekle vurduğumuzda sonuç iyi olmuyor. Ama şimdi elhamdülillah hocamızın beyanına göre, kendisi de bir ilahiyat profesörü, yani namazında, niyazında, inancında, arkadaş çevresinin zararlı ve yararlı olanını ayırt edecek bir hilkatte ve fıtratta, elhamdülillah ne isteriz ki daha? Onun için hani bizim beğenmediğimiz yerler, makamlar, mevkiler, unsurlar varsa medyayı mı beğenmiyoruz? Ya başlayacağız işte metin yazarından fotoğrafçısına varıncaya kadar, ana haber spikerinden muhabirine varıncaya kadar, medya yatırımcısı, medyaya parasını yatıracak Müslüman iş adamından onun okuruna varıncaya kadar biz o konuda seferberlik ilan edeceğiz. Bunu yapmadığımızda işte durumumuz şeytana küfretmekten salavat getirmeye vakit bulamayan kişilere dönüyor. Bu da bir sadre şifa olmuyor. Ve elbette beşinci ve en önemli sözüm ona bilgi kaynağımız sosyal medya. Neden en önemli? Aziz dostlarım, bazı araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalara göre Türkiye'de kişi başı günde 4 saate yakın televizyon izliyormuşuz. Peki televizyon izlerken ne izliyormuşuz? Dizileri izliyormuşuz. Bu garip kardeşiniz, bu aciz kardeşiniz, bu fakir yıllardan beri, 30 yıldan beri belki bunu anlatıyorum. Bir dizinin içerisinde bir anneanne namaz kılarken, küçük torun onun önünden geçerken bir ses, evladım dur bak anneannen namaz kılıyor, onun önünden geçilmez derse, bu ilk orta lisede 4+4+4 12 yılda verilen din kültürü ahlak dersinin müfredatından daha değerli bir şeydir. Çünkü o müfredattaki her şey unutulur ama bu unutulmaz. O dizide izlediği bir şeyi unutmaz. Dolayısıyla anlıyor musunuz Cumhuriyet döneminde neden bir tek başörtülü sanatçı yok? Bir tek başörtülü siyasetçi yok? Neden Merve Hanım'a dışarı dışarı diye meclisten kovma harekat yaptıklarının farkında mısınız? Müslümanları oralarda görmek istemiyorlar. Neden? Etkisinin farkındalar çünkü kurban olduklarım. Kültür Bakanlığı'nda bununla alakalı bir daire başkanlığı kurulmuş. Hatıratlar ortada. Arzu ederseniz ulaşın radyomuza, ben size göndereyim. 3 tane o dönemde çalışan insanın raporunu bir üniversite yayınladı. Ezan sesi boykot. Başörtülü kadın boykot. Başörtülü kadın temizlikçi, hizmetçi, çaycı ise boykot değil. Onlar özellikle seçiliyor ama böyle üst düzeyse işte konağın şeyi sahibesi ise hayır, öyle zengin olamaz başörtülü. Ne dedim size? Görünür kılmak. Görünür kıldıklarında aşina olmakla ilgili psikolojik olarak bir kabul oluyor. Bilinç altında da mesela çocuklarımıza bilgisayar oyunu oynatıyoruz değil mi? Ne kadar tehlikeli. Bir Amerikan oyununda sapkınca sapıkça arabayı alıp milletin üstüne sürüyorsunuz. San Francisco sokaklarında, Los Angeles'ta. Çarpıyorsunuz. Eli çantalı, giyinişiyle böyle grand tuvalet, kravatlı, ceketli, iş adamı olduğu belli birine çarpıyorsunuz. $100 çıkıyor. Böyle mini etekli, ondan sonra makyajla bilmem ne, yol kenarında bir de bekleme şekilleri vardır ya böyle tek bacakla. Belli ki yani fuhşiyata bulaşmış. Orada müşteri peşinde bir kadın. Ona çarpınca binlerce dolar saçılıyor. Şimdi çocuğun dininde ne olarak kalıyor bu sizce? Bilinçaltı öğrenme diyoruz buna. Asıl para onlarda. Yıllarca bunu yaptılar Cumhuriyet döneminde. Ne zaman Müslüman, ne zaman mütedeyyin birisi varsa bunun görünürlüğünü yok ettiler. Azeri bir öğrencim geldi bir seminerime. Azerbaycan'ın en bu 28 Şubat döneminde onlar da elhamdülillah özellikle bu Karabağ'ın kurtuluşundan sonra Türkiye ile duygusal bağları çok daha kuvvetlendi. Allah razı olsun tesirde bulunanlardan. Elhamdülillah şu andaki durum geçmişe göre çok çok daha iyi. Ama 28 Şubat döneminde bir öğrencim Azerbaycan'ın da ünlü bir Ebru sanatçısı, hocam dedi ya birinci oldum dedi, çok da beğendiler dedi, bir de kabul gören bir şey de dedi, böyle hani bir sanat çünkü falan, televizyon geldi dedi, çekim yaptı falan. Akşam dedi televizyonun başına geçtik, bütün aileme söyledim, arkadaşlar, akrabalar. Bir köy kızı yani, ne kadar gurur duyuyor bununla. İlk defa televizyona çıkacak yani. Ebru ile alakalı şeyleri veriyorlar. O öğrenciye gelince başörtülüyü orada kesiyorlar. Orada da başörtülü birinin televizyona çıkması yasak. Rol model olarak şimdi çocuklarımız kimi alıyor dersiniz? Sosyal medyada da böyle yapıyorlar. Ve bizim 4 saate yakın, yani tam şeyini vereyim, 3 saat 44 dakika televizyon izliyormuşuz. Sosyal medyada da çok farklı olduğumuzu düşünmeyin yani. Bundan 1 saat daha az, 2 saat 44 dakika orada da dünya ortalamasından 1 saat daha fazla vakit harcıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? İnternet kullanımımıza bakıyorum, 7 saate geliyor neredeyse. 6 saat 57 dakika son araştırma. Şimdi 3 saate yakın sosyal medyada ve biz biliyoruz ki yalan dolan, nasıl olacak? Vaktimizin çoğu orada geçerken 3 saat 44 dakikayı televizyona ver, 2 saat 44 dakikayı internete ver, günlük 6 saatini matematik, fizik, kimyaya ver ama 1 saatini Allah'a vermekle alakalı çocuğuna namazı önerme. Önermediğin gibi bunu teşvikle alakalı ne bunun kitabına, ne filmine, ne dizisine, ne oyuncağına kafa yor. Ondan sonra ne bekliyoruz? Sizce Allah bunun hesabı sormayacak mı? Kulum gününün 12 saatini buna verirken 1 saatini niye bana veremedin diye sizce sormayacak mı yani? Allahu alem. Ben sorulur diye düşünüyorum. Bir de sosyal medyadaki bilgilerin %86'sının yalan olduğunu sosyal medya kendisi söylüyor zaten. Ya algoritmaya bakın diyor. Bunları çünkü nereden anlıyorsunuz bunu? Bazı sosyal medya, Twitter gibi X sosyal medya platformunda artık yavaş yavaş alta da düşüyorlar. Ya bu doğru değil, asıl doğrusu bu diye. Ama kaç son bir ayda 2 ya da 3 tane gördüm. Bir tane bir araba reklamıyla alakalı altına, arabalarda tamir kiti gibi düşünün. Elektronik bir şey takıyorsunuz. Tamirciye gitmeden kendinizin de hatanın nerede olacağını bulacağınız bir şey diye bir Alman şey galiba. Hemen altına düşmüşler. Bu yalandır, şöyledir. Bir tane bir şeyle gördüm. Einstein'ın bir üniversiteden reddiyle alakalı. Bir de Amerika'da olan bir olayla alakalı. Bakın ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Ama ben yani her sosyal medya platformunda yokum. Hiçbirinde yokum. Sadece X hesabım var. Öbürlerinde vakit öldürmüyorum. Takip eden oraya gelsin. Hocam niye orada yoksun? Niye Instagram'da yoksun? Niye işte LinkedIn'de yoksun? Niye YouTube'da yoksun? Niye şurada yoksun, burada yoksun? Hani hepsinde olmak için benim en azından günde 8-10 saatimi bunlara ayırmam gerekir yani. Şu anda bununla iktifa ediyorum. Yarın bir gün Allah kerim yani çok büyük ihtiyaç olursa bir ya da ikisinde yine olabilirim. Yani orada da şart koymuyorum ama yani hem içindeki bilgiler yalan, onu bileceğiz. Hem yalanı yaymak çok büyük bir vebal ve suç, kul hakkı. Hem de görünür kıldıkları şeyler bizde iyiliğe değil kötülüğe doğru bir şey oluşturuyor. Ve yine de sosyal medyayı kullanıyoruz, öyle mi? Çok vahimi, %86'sının yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen ne sosyal medyayı kullanmamızı ne de ona inanmamızı etkilemedi bu olay. Hala doğruymuşçasına gidiyoruz. Gördüğü her bilgiyi paylaşan, her Twitter'i tweet ederek onu dağıtan, yayan, her gönderiyi yorumlayan, hatta yargılayan, mahremiyet tanımayan, ifşa ve şok üzerine kurulu, şok üzerine kurulu hatta inancını reyting uğruna satan bir ortama dönüştü sosyal medya. Allah'ımız da onun ayetlerini, onlar Allah'ın ayetlerini az bir ücret karşılığı satarlar diyor. Semenen kalile. Reyting dediğiniz de işte kalil olan şey. Şimdi dünya, ahirete giderken reyting, dünyanın en büyük reytingi olsa yani. Bir tweet attım, 8 milyar insan 8'er milyar defa tıkladı. Ne olur yani? Mezara girecek mi? O dövizin kullanım dönemi bitecek yani. Geçmez bir para olacak yani. Neyin peşinde koşuyoruz o zaman? Devrin en büyük hükümdarı, sultanı Kanuni Sultan Süleyman'a kalmadı ki bu dünya bize kalsın, Barış Manço'nun dediği gibi. Ya da o sosyal medya fenomenine kalsın. Nasıl bir çirkefliğin içine düştük anlamakta ben gerçekten zorluk çekiyorum aziz dostlarım. Zorlanıyorum yani. Sözüm ona, fenomen bir kişi, sosyal medyada hayranları olan, milyonlarca bir de hayranı olan. Peki ne paylaşmış bu kişi? Ya bakıyorsunuz, geçen bir kongrede bir arkadaşım paylaştı. Allah razı olsun. Ya dedi, bir şarkıcı, araştırdım dedi ben, geçen ayın raporu dedi bu. Bir şarkıcı, hani çocuklarımıza böyle Büyükşehir Belediyesi de, İstanbul Büyükşehir de onunla konserler falan yaptırdı bu son konser çılgınlığında. Yani hayatı rezilliklerle dolu bir genç bir şarkıcıyı dedi. Türkiye'de dedi 60 milyon kez aranmış dedi bu. Bir ayda. Ben de dedi merak ettim. Acaba başarıyı ne kadar aramışlar? 16-17 bin çıkmıştı. Yani nasıl bir çirkefin içine düştük? Gerçekten ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bir fenomen sosyal medyada kişi tutuklanıyor, yargılanıyor. Bir şekilde halkın gönlüne sinmeyecek bir şekilde serbest bırakılıyor. Hiçbir büyük zata nasip olmayan bir teveccühle bütün halk peşinde bakıyorsunuz. Fotoğraf çektirebilmek için, ona çiçek verebilmek için, onunla birlikte bir selfie yapabilmek için izdihamlar yaşanıyor. Birbirini yaralıyorlar insanlar ölümüne. O fenomen ne derse onu yapıyorlar. Al diyorsa alıyorlar, kullan diyorsa kullanıyorlar. Bakmıyorlar fiyatına, şuna buna yani. En sonunda iş inan dediğine inanmaya kadar gidecek bu gidişle. Şimdi yani ben Allah rızası için sizi bir düşünceye, bir düşünce koçunuz olarak düşünceye davet ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun aziz dostlarım. Evet, bilgi okuru yazarlı dedik ama kütüphaneye gidip kitap okuyan mı var? Bir müderristen gidip ilim tahsil eden mi var? Bir mütefekkirle bunu karşılıklı konuşan mı var? Müzakere eden mi var? İlk 5 bilgi kaynağı arama motoru, özellikle Google ağırlıklı, yapay zeka, ChatGPT, üniversiteler, medya ve sosyal medya olan bir nesil nasıl iyi, doğru, güzel, İslami, insani, vicdani bir imani gelecek inşa edecek sizce? Nasıl? Kreş, anaokulu, ilk orta lise müfredatı malumunuz. Yıllarca en büyük milli zaferlerimizi kutlayamamışız şu mübarek ülkede, şu muazzez ülkede ya. Şu necip millet ecdadının kanıyla sulayarak bileğinin hakkıyla kazandığı zaferini çocuklarına öğretememiş. Yunan'ı savaştıktan bir yıl sonra affetmiş. Yunan'ı gelip burada annemize, babamıza mezalim yapan, çocuklarımıza mezalim, katliam yapan, genç kızlarımıza tecavüz eden alçakları bir yıl sonra affedip bir de üstüne üstlük onlar zor durumdayken bu halkın alın teriyle toplanan paralarla yardım etmişiz. Yunan kafirine, askerlerine, Yunan askerlerine yardım etmişiz. Rezaleti düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra da bize bu ülkeyi armağan eden, 600 yıl burada bu topraklarda bize bu toprakları vatan yapan kahramanlarımızı, Osmanlı ecdadımızı anamamışız. İsimlerini söyleyememişiz. Yazılı olduğu tuğrallarını yapılardan silmişiz, sökmüşüz, kırmışız, dilini konuşamamışız. Müziğini, mehterini çalamamışız. Yasaklanmış her şey. Müfredat ve onu öğrencilere nakşeden muallimliğin milliliği konusunda o dönemi anlatmama gerek yok. Şimdi de şüphelerim var. İyileri elbette meslektaşlarımı tenzih ederim. Alınmasınlar meslektaşlarım ama yetiştirdikleri nesil ortada. Görüyoruz işte medyada çıkan haberleri. En son Allah razı olsun Milli Eğitim Bakanımızın, Yusuf Tekin'in bu Çanakkale'den Gazze'ye Türkiye yüzyılı marif modelinde ne oldu? Okulların açılışında öğretmenler isyan ettiler. Biz bunu izletmeyeceğiz diye baş kaldırdılar. Ya tapusu hala bizde olan bir yer Gazze. Bazı bir takım medya yazarları gibi biz ne zaman eksen kaydı da İsrail'i destekleyen ilk ülke iken şu anda siyasete Ankara'dan değil Gazze'den bakıyoruz diyen satılmış ruhlara bakmayın siz. Tapusu bizde olan topraklardan bahsediyoruz. Millet İbrahim Hanife aynı milletten, aynı kandan, candan, inançtan, her şeyden evvel insan olarak gözümüz önünde katledilen masum bir halk var yani. Mazlum bir halk var. Bunu da mı anlamıyorlar? Ama hani şu anda görüyorsunuz. Bir de 100 yıl önceyi, 80 yıl önceyi, 60 yıl önceyi düşünün. 30 yıl önceyi düşünün yani. En büyük kahramanlarımızı anlatamamışız. En büyük zaferlerimizi anamamışız. Milliliği ortaya koyamamışız. Mukallitçilik, taklitçilik ortaya çıkmış. Bir de Amerika'nın baskısıyla %50'sini eğitim müfredatında, onların komisyonlarda, Fulbright komisyonu da onlara vermişiz. Bilmiyorum. Ne söyleyeceğim inanın bilmiyorum. Bu açıdan yeni Türkiye yüzyılı marif modeli incelediğim kadarıyla yetmez ama veçhariyle sosyal medyada paylaşıyorum. Yani ben bildiklerini, inancını, itikadını, fikrini özgürce, açıkça, arkadan saman altına su yüterek değil, arkadan dolanıp 2 puan alarak falan değil, hayır, net olarak söylüyorum. Evet yetmez, evet eleştirilerim var. Bu mikrofonlardan da sizlerle yaz döneminde epey bir paylaştım ama şu ana kadar yapılanların en iyisi gibi görünüyor. O açıdan destekliyoruz. Aziz dostlarım, çok önemli bir bilgi kaynağına geldik. 6. ve son bilgi kaynağı. Ama vaktimin de sonuna geldim. Ama kısaca gelecek hafta en azından işleyeceğim konuyu söyleyeyim. Çocuklarımızın hayatında bu arama motorları, yapay zeka, üniversiteler, medya ve sosyal medya kadar etkili olan, tesirli olan, çok önemli bir bilgi kaynağımız olan, özellikle de bilinçaltı öğrenmesiyle kalıcı hafızamızda çocukluğumuzdan itibaren nakşedilen çevre unsurundan inşallah bahsedeceğim. Bugünlük bu kadar diyelim. Burada bu programda size anlattığım konular şimdilik evet put gibi görünüyor, şeytan gibi görünüyor ama bilgi kaynağında biz bunları temizlersek arama motoru en büyük kolaylık. Hani 100 yıl önce bir kütüphaneye gidip bir bilgiyi aradığınızı düşünün. O kitabı ilk önce doğru kitabı tavsiye alacaksınız. Biri size söyleyecek. O bilginin hangi kitapta olduğunu söyleyecek. Siz o kitabı bulacaksınız. Onu okuyacaksınız. Yani çok hızlı bir çabayla bir gününüzü alacak bir şeyden bahsediyorum. Ama saniyesinde sosyal şeyde arama motorunda bilgi kaynağı saniyesinde, saniyenin hatta daha kısa bir süresinde saliselerle tuşladığınızda tık tık diye bastığınızda tuşa ekranı çıkıyor. Yapay zekayı anlattım işte geçen hafta size. Yani 315 trilyon saniyede işlemci yapabilen bir analiz gücü. Bunu da kullanmamız lazım. Yani ben arama motoruna, yapay zekaya karşı değilim. Üniversitelere, ondan sonra medyaya, sosyal medyaya karşı değilim. Eleştirim bunların bilimsel yafta adı altında yalana, dolana, harama, öbür tarafa bulaşması, doğruluktan, hakikattan uzaklaşması, İslami, insani, vicdani, imani olmaması. Yoksa bunu kendimiz terminoloji ürettik, kendimiz bilgi ürettik, kendimiz içerik ürettik, kendimiz machine learning ile bunları ayarladık. Üniversiteler gerçekten bir muallim, müderris, mütefekkir yetiştiriyor. Niye karşı olalım yani? Ama yine de dünyanın en iyi üniversiteleri bizde olsa bile yine de bütün çocukların üniversitede okumasına ben karşıyım. %10 dedim size. %10 evet olabilir öğrencilerden. Ama onun dışında daha fazlasının orada okumasıyla alakalı böyle bir şey yok. Sanayi ne olacak o zaman? Tarım ne olacak? Hayvancılık ne olacak? Çiftçilik, balıkçılık ne olacak yani? Diğer zanaat ne olacak? Kadim el geleneklerimiz, mesleklerimiz ne olacak? Olmaz yani. Bu açıdan hani bunları anlattığım şeyleri biz temizlemiş olursak, tahir, temiz, güzel bir vasfa dönüştürürsek olabilir. Onun dışında şimdiki haliyle bilim ya da bilgi kaynakları kirlenmiş durumda. Gelecek hafta inşallah en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesi olan çevreyi sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.